Ayrım 17. Köylüler. Honoré de Balzac. Sayfa 217. 10. Mutlu bir kadının üzüntüsü. General vilayete gitmek üzere arabaya bindiği sırada Kontes Michaud ile Olympe ailesinin 18 aydan beri yerleşmiş olduğu avon kapısına varıyordu. Bundan önceki bölümlerde anlatılan köşkü hatırlayanlar binanın yeniden inşa edilmiş olduğunu sanırdı. Aslında zamanın etkisiyle yerinden oynayıp düşen ya da aşınan tuğlaların yerine yenileri konmuş, boşalan aralıklar harçla doldurulmuştu. Damı örten arduvaz plakalar temizlenmişti ve bu mavi trak zemin üstünde biçimlenen küçük sütunlar mimariye eskisi gibi neşeli bir hava veriyordu. Köşkün temizlenmiş ve kumlanmış çevresinin bakımıyla, parkın yollarıyla uğraşan adam ilgileniyordu. Camların çerçeveleri, kornişleri, kısacası bütün yontma taş işleri restore edilmiş olduğundan binanın dış görünümü parlaklığına yeniden kavuşmuştu. Kümes tavlalar, ahır, yine eskisi gibi sülün çiftliğine aktarılmış, sık ağaç kümeleri arkasında gizlenmişti. Böylelikle göze çirkin gelen bir görünüm ortadan kalkmış ve doğanın sürekli şarkısına eşlik eden hoş sesler, ötüşler, kanat çırpmalar karışmıştı ormanın her zamanki hışırtılarına. Bu durumuyla burası fazla işlek olmayan, bakımsız bir orman ile güzel bir İngiliz parkı karışımı bir şeye benziyordu. Köşkün dış görünümüyle uyumlu çevresi soylu ağırbaşlı ve çekici bir hava taşıyordu. Evin içi ise genç bir ev hanımının mutluluğu ve özeniyle bir zamanlar Courtecuisse'in ihmalkarlığı nedeniyle düşmüş olduğu durumdan çok farklı bir görünüm kazanmıştı. O sıralarda mevsim bütün doğal güzelliklerini göstermekteydi. Birkaç yuvarlak çiçek tarhının hoş kokuları ormanın vahşi kokularıyla karışıyordu. Parkın biçilen bir kısım çayırı kesilmiş ot kokusu yayıyordu. Kontes ve iki konuğu köşke çıkan dolambaçlı yollardan birinin sonuna vardıkları sırada Bayan Michaud dışarıda oturmuş bir kundak takımı dikiyordu. Kadının durumu yaptığı iş manzarayı onu tamamlayan insani bir ilgi ekliyordu. Bazı ressamlar yanılgıya düşerek bu duygulandırıcı ilgiyi tablolarına aktarmayı denemişlerdir. Bu sanatçılar şunu unutuyor. Bir ülkenin ruhu kendileri tarafından çok iyi yansıtılmışsa bu insanı ezen görkemli bir şeydir. Oysa böyle bir sahne, eğer doğanın içine oturtulursa, onu seyredenin görüş çerçevesiyle sınırlanarak her zamanki resimdeki kişiyle orantılı olur. Fransa'nın Raffaello'su olan Poussin, Arkadyalı çobanlarda peyzajı bir aksesuar yaparken bir tuvalde baş konu doğa olunca insanın onun yanında zavallı ve çok küçük kalacağını sezmişti. Yalın ve derin coşkularla dolu olan bu tabloya bütün güzelliğiyle bir Ağustos parlaklığı egemendi. Bir hasat beklenmekteydi. Şiddetli sarsıntılarla dolu, iyi ve kötü günlerden oluşmuş, kararsız, sebatsız bir hayat sürdürdükten sonra dinlenmek isteği duyan çok kimsenin düşü orada gerçekleşebilirdi. Bu ailenin romanını birkaç cümleyle anlatalım. Montcornet kendisine Aguin'in genel muhafızlığını önerdiği zaman, Justin Michaud pek olumlu karşılamamıştı zırhlı süvari albayının bu önerisini. Yeniden orduya dönmeyi düşünüyordu o zamanlar ama görüşmeler yapmak üzere ilk kez Montcornet'in konağına gidince orada Kontes'in baş oda hizmetçisini gördü. Alençon yöresi sakinlerinden bir çiftçi tarafından Kontes'e bırakılan bu genç kız günün birinde servet sahibi olabilirdi. Toplam olarak 20 ya da 30 bin frankın varisiydi. Genç yaşta evlenen ve ataları sağ olan birçok çiftçi gibi onun da ana ve babası sağdı. Büyük kızlarına eğitim olanağı sağlayamadıklarından genç kontesin yanına vermişlerdi kendisini. Bayan de Montcornet, Matmazel Olympe Charel'e dikiş, giyim kuşam öğretti ve kendisine ayrı bir yemek servisi yapılmasını emretti. Bu nazik tutum ve davranışa karşılık da Paris'te kadınların çok gereklilik duydukları mutlak bir bağlılıkla ödüllendirildi. Olympe Charel, altın sarısı saçlı, hafifçe balık etinde güzel bir Norman kızıydı. Gözleri fıldır fıldır oynardı. Burnu markiz burnu gibi ince ve eğikti. Göğsünü İspanyol kadınları gibi dik tutmasına karşın bir bakire havası vardı. Halkın bir üst tabakasından doğan bir genç kız, hanımının kendisine gösterdiği yakınlıktan ne kadar kibarlık kazanabilirse o da o kadar kibardı. Ölçülü giyinirdi. Hali, tavrı, duruşu, ifadesi ağır ve kibardı. Düzgün bir konuşması vardı. Michaud çok kolay tutuldu ona. Hele onun günün birinde büyük bir servete konacağını duyunca hiçbir sorun kalmadı ortada. Güçlük böylesine değerli bir kızdan ayrılmak istemeyen kontesten çıkardı. Ama Montcornet, Aguede'deki durumu açıklayınca evlenmede artık bir gecikme olmadı. Yalnızca ana babaya danışmak biraz zaman aldı, hepsi o kadar. Onlar da hemen razı oldular. Michaud da generali gibi karısını art düşüncesiz, askerce itaat edilmesi gereken yüce bir varlık olarak gördü. Evindeki huzur ve sükunette dışarıdaki yorucu hayatın mesleklerinden ayrılmış askerlerin aradığı mutluluğun unsurlarını buldu. Yani bedenin ihtiyaç duyduğu kadar çalışma ve dinlenmenin zevkine varacak kadar yorgunluk. Gözü pekliyle tanınmış olmasına karşın Michaud hiçbir ciddi yara almış değildi. Eski savaşçı gazileri huysuzlaştıran ağrı ve sızlar yoktu onda. Gerçekten güçlü bir insan gibi mizacı değişmezdi, karısı kendisine eksiksiz bir sevgiyle bağlandı. Bu mutlu aile köşke yerleştikten sonra balayının keyfini çıkarıyordu. Bu mutluluğa doğa da çevrelerindeki sanat yapıları da katkıda bulunuyordu. Çok ender rastlanan bir durum. Çünkü çevremizde bulunan eşyalar her zaman ruhsal durumumuzla uyum halinde olmaz. Bu an kontesi o kadar hoş göründü ki Blondie'yi ve Peder Brozet'i durdurdu. Bulundukları yerden sevimli Bayan Michaud tarafından görülmeden kendisini seyredebilirdiler. Yürüyüşe çıktığım zaman parkın bu bölümüne mutlaka gelirim, dedi Kontes alçak sesle. Köşkü ve çifte kumrularını güzel bir manzara gibi seyretmekten hoşlanıyorum. Anlamlı bir biçimde Emil Blondet'in koluna yaslandı. Anlatılması olanaksız, kadınların sezebilecekleri çok ince duyguları paylaşmak istedi onunla. Aguye'de kapıcı olmak isterdim, dedi Blondet gülümseyerek. Bu sözler üzerine Kontes'in yüzünde bir hüzün belirdiğini görünce de ne oldu, neyiniz var, diye ekledi. Hiç. Kadınlar önemli bir şey düşündükleri zaman iki yüzle davranırlar ve hep bir şeyim yok derler. Ama bizim öyle düşüncelerimiz olabilir ki size önemsiz gelir. Bizim için ise derin bir anlam taşır. Ben de kıskanıyorum Olimpe'nin hayatını. Tanrı duysun sesinizi, dedi Peder Brosset gülümseyerek. Söyleyeceği sözü hafifletmek için gülümsemişti. Bayan de Montcornet Olimpe'nin duruşunda yüzünde bir korku ve hüzün havası görünce kaygılandı. Bir kadın başka bir kadının dikiş dikme biçiminden neler düşündüğünü sezer. Genel muhafızın karısı pembe şık bir elbise giymiş, saçlarını özenle taramıştı ama belli oluyordu ki kafasını kurcalayan düşünceler giyimi, elişi ve o güzel yaz günüyle uyumlu bir bütünlük içinde değildi. Gözlendiğinin farkında olmadığından güzel alnında ara sıra yerdeki kumlara ya da ağaç yapraklarına dalan gözlerinde derin bir kaygı ifadesi beliriyordu. Ben kıskanıyordum onu halbuki. Ona bu kara düşünceleri kim veriyor acaba, dedi Kontes rahibe. Hanımefendi, dedi Peder Brosset alçak sesle. Nasıl oluyor da insan eksiksiz bir mutluluk içinde bile bulanık ve uğursuz önsezilere kapılıyor? Rahip efendi, psikoposça cevaplar çıkarıyorsunuz, dedi Blonde gülümseyerek. Her şeyin bir bedeli vardır bu dünyada, demiş Napolyon. İmparatorun ağzından çıkan böyle bir özdeyiş toplum ölçüsünde boyutlar kazanır, dedi rahip. Olimpe, kızım neyin var senin, diye sordu Kontes eski hizmetçisine doğru ilerleyerek. Hayallere dalmışsın, pek mahzun duruyorsun, kocanla aranızda bir şey mi geçti yoksa? Bayan Michaud ayağa kalkar kalkmaz yüzü de değişti. Çocuğum, dedi Emil bir baba tavrıyla. Bu köşkte Tuileri'de oturan Artois Kontu kadar rahat olduğunuz halde yüzünüzü karartan nedir? Bilmek isterim bunu. Burası bir bülbül yuvasını andırıyor. Kocanız genç muhafız alayının en yiğit, en yürekli erkeği. Yakışıklı mı yakışıklı, deli gibi seviyor sizi. Daha ne ister insan? Burada Montcornet'in size sağladığı yararlardan haberim olmuş olsaydı, kalemşörlüğü bir yana bırakıp kendim genel muhafız olurdum. Sizin çapınızda birisinin işi değil bu efendim, dedi Olimpe, Blondie'ye yakından tanıdığı biriymiş gibi gülümseyerek. Ne var peki, dedi Kontes. Korkuyorum hanımefendi. Korkuyor musun? Neden peki, diye sordu Kontes. Muşe ve furşunu hatırlamıştı. Kurtlardan mı korkuyorsun, dedi Emil. Bayan Michaud'a bir işaret yapmıştı ama o anlamadı. Hayır beyefendi, köylülerden. Benim doğduğum yer olan Perşe'de kötü insanlar vardır ama buradaki kadar çok, buradakiler kadar kötü insanlar bulunduğunu sanmıyorum. Ben Michaud'un işlerine karışmak istemiyorum ama görüyorum ki köylülerden çekiniyor. Öyle ki gündüzleri bile ormandan geçerken silahını yanına alıyor. adamlarına her an tetikte bulunmalarını söylüyor. Buradan bazen gudubet suratlı sevimsiz adamlar geçiyor. Ormandan gelen küçük kumlu bir dere var. Buradan 500 adım kadar. Bir parmaklıktan parka giriyor. Hanımefendi siz bilirsiniz. Buranın o dereye gümüş pullar serptiğini söylerler ya. Onun için de gümüş pınar adını vermişler. İşte geçenlerde o derenin kaynağında duvarın dibindeydim. Suyun Konşe yolundan geçtiği yerde çamaşır yıkayan iki kadın konuşuyordu. Benim orada bulunduğumun farkında değillerdi. Sözünü ettiğim yerden bizim köşk gözükür. İki yaşlı kadın burasını gösterdiler birbirlerine. Birisi şöyle dedi ötekine. Kurte Kuiz'in yerine geçen adam için amma da para harcadılar ha. Fakir fukaranın canını yakma görevini üstlenen birinden para esirgenir mi hiç diye karşılık verdi öteki. Birinci kadın konuşmasını şöyle sürdürdü. Pek uzun sürmeyecek bu. Bu işe bir son vermenin zamanı geldi. Odunumuzu da bulacağız elbet bir yerden. 30 yıl önce rahmetli hanımefendi ormandan yakacak sağlamamıza izin verirdi. Düzen böyle kurulmuştu burada. Önümüzdeki kış neler olacak bakalım. Göreceğiz dedi ikinci kadın. Bizim adam yemin etti. Dünyanın bütün jandarmaları bir araya gelse bizim ormana girmemizi engelleyemez diyor. Ben kendim gideceğim ne olursa olsun diyor. Tabii dedi birinci kadın. Soğuktan ölecek halimiz yok ya, ekmeğimizi pişireceğiz elbette. Onların her şeyleri tamam. O sümüklü Mişo'nun karısı keyif çatacak. Sizin anlayacağınız hanımefendi, sizin hakkınızda, Kont Hazretleri hakkında korkunç şeyler söylediler. En sonunda da önce çiftlikleri, sonra da şatoyu yakacaklarını söylediler. Hadi canım sen de, bunlar çamaşırcı gevezelikleri. Generali soyuyorlardı, şimdi artık soyamayacaklar. Bunun için kuduruyorlar. Hepsi bu. Her zaman, her yerde en güçlünün hükümet olduğunu düşünün. Burgonya'da da böyledir bu. Baş kaldırırlarsa gerektiğinde bütün bir süvari alayı bile çağrılabilir. Rahip kontesin arkasından Bayan Mişo'ya gerçek aşkın verdiği gözle görülmeyen şeyleri sezme yeteneğinden ileri geldiği kuşkusuz olan korkularını açıklamaması için işaretler yaptı. İnsan yalnızca bir tek kişiyle doluysa ruhu onu çevreleyen manevi dünyayı kapsar sonunda ve orada geleceğin unsurlarını görmeye başlar. Bir kadın daha sonra analık döneminde kendisini aydınlatacak olan ön sezileri önce aşkında duyar. Anlatılması olanaksız bazı üzüntüler ve tedirginlikler bundan doğar. Erkekler bunları anlamayıp şaşırırlar çünkü hayatın zorlukları, güçlükleri, çeşitli meşguliyetleri, bütün duygu ve düşüncelerini tek bir konu üstünde yoğunlaştırmalarını olanak tanımaz. Gerçek aşkı tanıyan kadın kendi iç dünyasına dalar, yapısına göre az çok derine iner, az çok doğruları görür, sezer. Haydi kızım, Bay Emile köşkünü gezdir, dedi kontes. Düşünceler içindeydi. O kadar ki görmek için geldi, peşinayı bile unutmuştu. Yeniden düzenlenmiş olan köşkün içi, görkemli dış görünümüyle uyum içindeydi. Düzenleme işi için Paris'ten işçilerle birlikte bir de mimar gönderilmiş. Lavoisier'ler bundan dolayı Aguet'in sahibini ayıplamamışlardı. Parisli mimar zemin katının özgün bölümlerini yerlerine yerleştirmiş, dört oda yapmıştı. İçeri girince bir sofa, dipte korkuluklu eski bir ahşap merdiven, merdivenin gerisinde de mutfak bulunuyordu. Sofanın iki yanında bir yemek odası ile salon vardı. Salonun tavanı kararmış meşe ile kaplıydı ve çeşitli armalarla süslüydü. Bayan de Montcorny'nin görevlendirdiği bu sanatkar, salonun eşyalarını eski dekora uygun olarak seçmeye özen gösterdi. O devirde moda, geçmiş yüzyılların kalıntılarına pek fazla değer vermiyordu henüz. Auxerre'de ve Lavoisier'de eski eşya satan mağazalarda işlemeli ceviz koltuklar, yüksek arkalıklı döşemeli sandalyeler, konsollar, duvar saatleri, masalar, avizeler, Saint-Antoine semtinde satılan tapon mallardan yarı yarıya daha ucuzdu. Mimar birkaç araba dolusu iyi seçilmiş eski eşya satın aldı. Bu eşyalar şatoda ıskartaya çıkarılan eşyalarla bir araya getirilince avon kapısındaki salon sanatsal bir yaratım oldu. Mimar yemek odasını tahta rengine boyadı. Duvarlarına İskoç kağıdı gerdi. Bayan Mişo pencerelere yeşil kenar süsleri olan beyaz pamuklu perdeler astı. Yeşil döşemeli mahon sandalyeler, iki büyük büfe ve bir mahon masa koydu. Askerlikle ilgili gravürlerin süslediği bu oda, iki yanında av tüfekleri asılı olan bir çini sobayla ısıtılıyordu. Hiç pahalı olmayan bu lüks tam anlamıyla bir doğa şaşası olarak anlatılıyordu bütün vadide. Tuhaf olan şuydu ki Gobertin'in de açgözlülüğünü kışkırttı ve eski kahya bir yandan Aguet'i parçalamayı düşünürken bir yandan da için için o görkemli köşke konmayı tasarladı. Birinci kattaki üç odalı daire karı kocaya aitti. Pencerelerde bir Paris diye burjuva hayatına özgü fantezileri hatırlatan müslin perdeler vardı. Bayan Michaud burada duvarlara parlak kağıt gerdirmişti. Her yerde bulunan Utrecht kadifesi ve mağandan yapılmış bayağı eşyaların hakim olduğu odada sütunlu karyolanın üstünden kenarları işlemeli müslin perdeler dökülüyordu. Şöminenin üstünde ince bir tülle örtülü iki şamdanın ortasında su mermerinden bir saat görülüyordu. Süvari bölüğü başçavuş yardımcısının düğün armağanı olan iki yapay çiçek saksısı cam muhafazalar altında duruyordu. Üste damın altında aşçının, uşağın ve peşinanın odaları da bu düzenlemeden payını almıştı. Kontes Emil'le pederi merdivenin başında bırakarak Bayan Michaud'un odasına gitti. Kapının kapandığını duyan iki adam aşağı indiler. Olimpe, kızım, niçin bana her şeyi anlatmıyorsun dedi Kontes. Peder Brosset'in yaptığı işaretlerden şaşıran Bayan Michaud, söylediğinden daha ciddi olan endişelerini anlatmak için Kontes'e ziyaretin nedenini hatırlatan bir sır verdi. Michaud'u seviyorum hanımefendi, bunu biliyorsunuz. Peki siz evinizde, yakınızda bir rakibiniz olsaydı bundan hoşnut olur muydunuz? Bir rakibe mi? Evet hanımefendi, bana verdiğiniz o zenci kız farkında olmadan Michaud'u seviyor. Zavallı çocuk. Bu çocuğun davranışları benim için uzun zaman bir sır oldu ama birkaç günden beri anlaşıldı her şey. 13 yaşında daha o. Evet efendim, 3 aylık gebe ve çocuğunu kendisi besleyecek olan bir kadının kaygılanmakta haklı olacağını teslim edersiniz herhalde ama bunları beylerin önünde anlatmamak için hiçbir önemi olmayan saçma sapan şeylerden söz etti size, dedi genel muhafızın mert karısı kurnazca. 17. ayrımın sonu sayfa 227.